Ayrım 22. Ama 265. gece olunca demiş ki: değerli taşlarla süslenmiş bir ibrik ve işlemeli bir altın leğenden oluşan bir paketle birlikte gönderdi, demiş. Ebu Şamat bu mucizevi olaya hem sevinmiş hem de şaşırmış ve ilkin açmayı bile unuttuğu mektubu açıp okuyunca içeriğinin şöyle olduğunu görmüş. Oğlu Alaaddin Ebu Şamat'a babası Şemseddin en iyi mutluluk ve sağlık dileklerini yerine getirdikten sonra der ki: bil ki sevgili oğlum, kervanının uğradığı felaketin ve mallarını yitirişinin gürültülü haberi bana kadar ulaştı. Ve hemen senin için 50.000 dinar değerinde mal yüklü 50 katırdan oluşan bir kervan hazırlattım. Buna ek olarak annen de kendi eliyle işlediği güzel bir giysi ve eşin içinde beğeneceğini umduğumuz bir ibrikle bir leğen gönderiyor. Gerçekte biraz şaşırarak senin 3 kez boşanma andıyla boşanmış bir kadınla hülleci olarak evlenmiş bulunduğunu öğrendik. Ama deneyerek genç karını zevkine uygun bulduğun anda pekala onunla evli kalabilirsin. Sana küçük Habeş Selim aracılığıyla ulaşacak olan mallarda, bunun ötesinde karının ilk kocasına ödence olarak vereceğin 10.000 dinarlık borcunu ödemeye yarayacaktır. Annen ve hanemizdeki herkes mutluluk ve sağlık içinde bulunmakta ve senin yakında dönmeni ummakta ve de candan selamlarını ve olanca sevgilerini yollamaktadırlar. Uzun ve mutlu bir ömür dileğiyle. Bu mektubun ve bu servetin gelişi Ebu Şamat'ı öylesine bir sevince boğmuş ki olayın gerçek olmayışını bir an bile düşünmemiş. Ve hemen yukarı çıkıp eşine durumu anlatmış. Daha açıklamalarını anlatıp bitirmeden kapı çalınmış ve Zübeyde'nin babası ile eski kocası evin giriş bölümüne girmişler. Gelişlerinin nedeni Ebu Şamat'ı gönül rızasıyla karısını boşamaya ikna etmekmiş. Zübeyde'nin babası Ebu Şamat'a, "Oğlum, eski karısını çok seven ilk damadıma acı. Allah sana pazardaki en güzel esirleri ve de emirler içinde en hatırı sayılanların kızlarına bile nikahla alabilecek kadar servet verdi. Artık bu zavallı gence eski karısını geri ver. O da senin kölen olmaya razıdır," demiş. Ama Ebu Şamat, "Tanrı bana bütün bu serveti, borçluma olan borcumu rahatça ödeyeyim diye yolladı. Ben kendisine annemin eşime armağan olarak gönderdiği ibrikle leğen dışında, üzerindeki yükleriyle birlikte 50 katırı ve de sevimli Habeş köle Selim'i bile vermeye hazırım," demiş. Sonra da, "Ama kızın Zübeyde eski kocasına dönmek isterse ben de bana düşen boşanma işini yerine getiririm," diye eklemiş. Bunun üzerine babası Zübeyde'nin yanına girmiş ve ona, "Söyle bakayım, ilk kocana dönmek ister misin?" diye sormuş. Kadın abartılı el hareketleriyle, "Ya Allah, ya Allah, ama o benim bahçemin tarhlarının değerini hiç bilmedi. Her zaman yarı yolda kaldı. Yo vallahi, ben her yeri dolaşmasını bilen delikanlıyla kalacağım," diye yanıtlamış. İlk koca kendisi için tüm umutların yok olduğunu anlayınca öylesine bir acı duymuş ki o saat karaciğeri patlamış ve ölmüş. İşte onun başına gelen. Ebu Şamat'a gelince, o büyüleyici ve akıllı Zübeyde ile yaşamını sürdürmüş ve her akşam şölenden ve çeşitli şakalaşmalardan, çiftleşmelerden ve benzeri durumlardan sonra taşları bile oynatacak ve kuşları uçarken gökyüzünde durduracak kadar güzel saz ve şarkı alemleri yapmışlar. Evlenmesinden 10 gün geçtikten sonra Ebu Şamat ansızın dervişlerin başının kendisine 10.000 dinar vermek üzere yaptığı vaadi anımsamış. Ve karısına, "Şu yalancıların başını hatırlıyor musun? Eğer onu sözünü yerine getirsin diye bekleseydim, çoktan hapiste açlıktan ölmüştüm. Vallahi ona bir kez daha rastlarsam hakkında ne düşündüğümü kendisine söylerim," demiş. Sonra akşam olurken kabul salonunun meşalelerini tutuşturmuş. Ve her geceki gibi musiki düzenini hazırlamış. Ve tam o sırada kapı çalınmış. Gidip kapıyı kendisi açmak istemiş. Ve ilk geceki 4 dervişi yeniden karşısında görünce çok şaşırmış. ve yüzlerine bir kahkaha fırlatarak onlara, "Hoş geldiniz yalancılar, hoş geldiniz kötü niyetli kişiler. Ama ben yine de sizi davet ediyorum. Çünkü Tanrı bana sizin yardımlarınıza muhtaç olmadan olanak sağladı. Ve sizler yalancı ve riyakar olsanız da çok sevimli ve iyi yetiştirilmiş kişilersiniz," demiş. Ve onları kabul salonuna sokmuş ve Zübeyde'ye onlara perde arkasından bir şeyler okumasını rica etmiş. O da bunu akıllara durgunluk verecek, taşları oynatacak ve kuşları uçarken gökte durduracak bir şekilde yerine getirmiş. Bir aralık dervişlerin başı ayağa kalkmış ve bir ihtiyaç yerine getirmek için ortadan yok olmuş. Bunun üzerine düzmece dervişlerden biri olan şair Ebu Nuvas, Ebu Şamat'ın kulağına eğilmiş ve ona, anlatısının burasında Şehrazat, sabah olduğunu görerek yavaşça susmuş. Ama 266. gece olunca demiş ki, şair Ebu Nuvas, Ebu Şamat'ın kulağına eğilerek ona, "Ey sevimli ev sahibimiz, sana bir soru sormama izin ver. Nasıl oldu da bir an için baban Şemseddin'in sana servet yüklü 50 katırı yolladığına inanabildin? Söyle bakalım, Bağdat'tan Kahire'ye kaç günde haber ulaşır?" diye sormuş. O da 45 gün diye yanıt vermiş. Ebu Nuvas, "Ya dönüp gelmek için?" diye sormuş. O da "En az 45 gün." diye yanıt vermiş. Ebu Nuvas gülmeye başlamış ve "Öyleyse nasıl oluyor da 10 günden az bir sürede baban senin kervanı yitirdiğini öğrenip sana ikinci bir kervan gönderebiliyor?" demiş. Bunu duyan Ebu Şamat, "Hay Allah, sevincim o denli büyüktü ki bütün bunları düşünecek zaman bulamadım. Ama söyle bana ey derviş, ya onun yazdığı mektup ne olacak? Bu mektup nereden geliyordu?" diye sormuş. Ebu Nuvas da, "Ah Ebu Şamat, güzel olduğun kadar anlayışlı olsaydın, bizim başımızdaki kişinin, Efendimiz Halife'nin, ta kendisi, Emirül Mü'minin Harun Reşit, ikinci dervişin, Bilge Vezir Caferül Barmaki, üçüncünün, Cellat Mesrur ve dördüncünün de ben, kölen ve hayranın şair Ebu Nuvas olduğunu anlardın," diye yanıt vermiş. Bu sözleri duyunca Ebu Şamat şaşkınlık ve karmaşıklığın sınırına ulaşmış ve utanarak, "Ama ey büyük şair Ebu Nuvas, halifeden yana üzerime bunca iyi eylemleri çeken bende ne gibi bir değer var?" diye sormuş. Ebu Nuvas gülmüş ve "Güzelliğin," demiş. Sonra da, "Onun gözünde genç, cana yakın ve güzel olmak değerlerin en yücesidir. Ve sadece güzel bir varlığın temaşası ve güzel bir yüzün görünüşünün bedelinin yeterince pahalı olmadığına inanır," diye eklemiş. Bütün bunlar konuşulurken halife dönüp yeniden halı üzerindeki yerini almış. O zaman Ebu Şamat gelip onun önünde eğilmiş ve ona, "Ey Emirül Müminin, Allah seni bizim saygı ve sevgimize bağışlasın ve senin cömertliğinden bizleri yoksun kılmasın," demiş. Halife de ona gülüp yavaşça çenesini okşayarak, "Seni yarın sarayda bekliyorum," demiş. Sonra oturduğu yerden kalkmış ve Cafer, Mesrur ve Ebu Şamat'a ertesi gün gelmeyi unutmaması uyarısında bulunan Ebu Nuvas kendisini izlediği halde oradan ayrılmış. Ertesi gün karısının da desteğiyle Ebu Şamat, küçük Habeş Selim'in kendisine getirdiği en değerli eşyayı seçip bunları güzel kölenin başında taşıdığı küçük bir sandığa koymuş ve kendisi de karısı Zübeyde'nin özenle giydirip düzene sokmasıyla hazırlanarak küçük köleyi de yanına alarak divana doğru yol almış. Ve divana çıkarak sandığı halifenin ayak ucuna bırakmış ve ona uyumlu bir kasideyle övgüler sunmuş. Ve "Ey Emirül Müminin, dua ve barış üzerine olası aziz peygamberimiz, sunanların üzüntüsüne neden olmamak için sunulan armağanları kabul edermiş. Kölen de minnettarlığının bir işareti olarak bu küçük sandığı kabul buyurursan mutluluk duyacaktır," demiş. Halife delikanlının bu ilgisinden etkilenerek ona, "Bu biraz fazla ey Ebu Şamat. Çünkü zaten sen kendin bizim için en büyük armağansın. Sarayıma hoş geldin ve bugünden başlayarak sana burada önemli bir görev vermek istiyorum, demiş. Ve hemen Bağdat kentinin tacirler kahyasını görevden alarak onun yerine Ebu Şamat'ı atamış. Sonra bu atamanın herkes tarafından bilinmesi için durumu açıklayan bir ferman kaleme almış. Bu fermanı valiye göndermiş, o da bunu tellala vererek Bağdat'ın tüm çarşılarında ve sokaklarında ilan ettirmiş. Ebu Şamat'a gelince, o günden başlayarak kendine hemen hiç zaman ayırmadan her gün düzenli olarak halifenin yanında bulunmaya başlamış. Ve açtığı güzel bir dükkanın başına orada bu ince mesleği beceriyle yürüten küçük esmer köleyi getirmiş. Ancak aradan 2 ya da 3 gün geçmişken halifeye baş sakisinin öldüğü haberi gelmiş. Halife de hemen orada Ebu Şamat'a baş sakinin görevini vermiş ve bu önemli göreve yaraşır bir onur giysisi de armağan etmiş ve ona görkemli bir maaş bağlamış. Böylece artık birbirlerinden hiç ayrılmamışlar. Ertesi günde Ebu Şamat halifenin yanında bulunurken içeriye büyük mabeyinci girmiş ve tahtın önünde yer öperek "Tanrı emirül mümininin ömrünü artırsın, ölen saray komutanının eksik ömrünü de onunkine katsın," demiş. Ve de "Ey emirül müminin, saray komutanı öldü," diye eklemiş. Emirül müminin de "Allah rahmetini ondan esirgemesin," demiş ve hemen oracıkta ölen saray komutanının yerine Ebu Şamat'ı atamış ve ona daha da görkemli bir maaş bağlamış. Böylece Ebu Şamat sürekli şekilde halifenin yanında bulunmak zorunda kalmış. Bu yeni görev sarayda ilan edildikten sonra Harun Reşit adeti gereğince divanın dağıldığını anlatmak üzere mendilini sallayarak ayağa kalkmış. Anlatısının burasında Şehrazat sabah olduğunu görerek yavaşça susmuş. Ama 267. gece olunca, adeti gereğince divanın dağıldığını anlatmak üzere mendilini sallayarak ayağa kalkmış ve yanında Ebu Şamat'tan başka kimseyi bırakmamış. Ve de o günden başlayarak Ebu Şamat bütün günlerini sarayda geçirmiş. Evine ancak geceliğin geç vakit dönmeye ve o günün olaylarını anlattığı karısıyla mutlu bir yaşam sürmeye başlamış. Halifenin Ebu Şamat'a olan sevecenliği günden güne artıyormuş. Öyle ki sonunda gencin en küçük bir arzusunu doyurmak için sahip olduğu her şeyi severek feda edecek hale gelmiş. Anlatacağım olay bunun bir kanıtıdır. Bir gün halife yanında her zamanki has adamları Cafer, Şair Ebu Nuvas, Mesrur ve Ebu Şamat olduğu halde bir musiki şöleni düzenlemiş. Perdenin ardında cariyelerinin içinde en güzeli olan halifenin gözdesi şarkı söylüyormuş. Ama birdenbire halife Ebu Şamat'a dikkatle bakarak ona "Dostum, gözdem senin hoşuna gitti galiba, bunu gözlerinden okuyorum," demiş. Ebu Şamat da "Efendisinin hoşuna giden, kölesinin de hoşuna gider," diye yanıt vermiş. Ama halife, "Başım üzerine ve atalarımın kabri üzerine, ey Ebu Şamat, bu andan başlayarak gözdem sana aittir," diye haykırmış. Ve hemen baş hadımasını çağırarak ona, "Saray komutanımın evine tüm eşyasıyla ve 40 cariyeyle Kut ül kulup, kalplerin gıdası anlamında. Selami, Münir yurda tap, çevirisinde de Kut ül kulup, Raif Karadağ çevirisinde Kuvvet ül kulup, kalplerin gücü, Ahmet Nazif çevirisinde yine Kut ül kulup, Mardrus çevirisinde Delis des Kors, kalplerin zevki, Povis Matters çevirisinde de aynı anlamda Delight of Heart olarak geçiyor. Biz de Kut ül kulup olarak çevirdik. Bir taht ravanla taşı," demiş. Ama Ebu Şamat, "Ey emirül müminin, sefil köleni efendisine ait bir şeyi almaktan affeyle," demiş. Bunun üzerine halife Ebu Şamat'ın düşüncesini anlayarak ona, "Belki hakkın var. Herhalde karın benim soylu bir kişiliği olan Gözdem'i kıskanacaktır. Öyleyse o burada, sarayda kalsın, demiş. Sonra Cafer'e doğru dönerek ona, ey Cafer, şimdi hemen esir pazarına git. Çünkü bugün oranın günüdür. 10.000 dinara çarşının en güzel esiresini satın al. Sonra da onu hemen Ebu Şamat'ın evine yolla, demiş. Cafer o saatte ayağa kalkarak Ebu Şamat ile esir pazarına gitmiş ve ondan cariyeyi kendisinin seçmesini rica etmiş. O sırada kentin valisi Emir Halit de ergenlik çağına erişmiş bulunan oğlu için bir cariye satın almak üzere çarşıya inmiş bulunuyormuş. Ancak bu oğlan hamile bir kadını kusturarak çocuk düşürtecek kadar çirkinmiş. Gövdesi çarpık, bedeni ve ağzı pis kokulu, gözleri şaşı ve ağzı yaşlı bir ineğin ferci kadar büyükmüş. Bu yüzden ona Habzalam derlermiş. Habzalam ya da Habzalam Bezaza, dağınık, perişan, kılıksız anlamında. Yurda tap, Habzalam. Karadağ, Bezaza. Lipman, Habzalam Bezaza. Mardrus, Gros Bufi, koca şişko. Matters, aynı anlamda Big Bloat olarak almış. Bir gece önce Habzalam tam 14 yaşına girmiş bulunuyormuş. Ve epey zamandan beri gerçek erkekliğin hiçbir işaretini göstermemesi annesini tedirgin etmekteymiş. Ama o gecenin sabahında yatak çarşafında gördüğü bir rüyanın etkisiyle Habzalam'ın en sonunda çiftleşmenin anlamını öğrenmiş bulunduğunu belirten şaşmaz lekeleri görünce yüreği ferahlamış. Bu gözlem Habzalam'ın annesinin son kertede hoşuna gitmiş. Ve hemen kocasının yanına koşarak mutlu haberi ona duyurmuş. Ve onu, oğlunu da yanına alıp çabucak pazara giderek oğlunun beğendiği güzel bir cariye satın almaya zorlamış. Böylece sadece Tanrı'nın elleri arasında bulunan talih, esir pazarında Cafer ve Ebu Şamat'ın Emir Halit ve oğlu Habzalam ile karşılaşmasını takdir etmiş. Alışılageldik selamlaşmalardan sonra hep birlikte bir topluluk oluşturarak simsarların her birinin sahibi bulundukları beyaz, esmer ya da siyah esirelerle önlerinden geçmesini istemişler. Böylece Rum, Habeş, Çinli, İranlı birçok genç kızı görmüşler. Ve o gün hiçbiri üzerinde karar veremeyerek çekilmek üzereler iken, sonunda simsarların başı, yüzü açık ve Ramazan ayındaki dolunaydan daha güzel bir genç kızı elinden tutarak önlerinden geçirmiş. Onu görünce Habzalam, arzusunu anlatmış olmak için şiddetle fosurdamaya başlamış. Ve babası Emir Halit'e, işte bana gerekli olan kız bu, demiş. Kendi bakımından da Cafer, nasıl, bu sence uygun mu, diye Ebu Şamat'a sormuş. O da uygundur, yanıtını vermiş. Bunun üzerine Cafer kıza, senin adın ne ey sevimli esire, diye sormuş. Kız da, Yasemin efendim, diye yanıt vermiş. O zaman vezir simsara, Yasemin'e ne gibi bir fiyat koydun, diye sorunca o da, 5.000 dinar efendim, demiş. Bunu duyan Habzalam, ben 6.000 öneriyorum, diye haykırmış. O anda Ebu Şamat ileri çıkmış ve, benden 8.000, demiş. Bunu duyan Habzalam kudurmuş gibi soluyarak, 8.001 dinar, demiş. Cafer de, 9.001, demiş. Ama Ebu Şamat, 10.000 dinar, demiş. Bunun üzerine simsar iki taraf arasında bir çatışmadan korkarak çabucak 10.000 dinara esire Yasemin satıldı diyerek kızı Ebu Şamat'a teslim etmiş. Bunu gören Habzalam yere yatıp el ve ayaklarıyla havayı dövmeye başlamış. Onun çirkinliğinden ve budalalığından nefret eden ve karısının zoruyla onu pazara getirmiş bulunan Emir Halit çok üzülmüş. Ebu Şamat'a gelince, vezir Cafer'e teşekkür ettikten sonra Yasemin'i alıp götürmüş ve onu sevmiş. O da kendisini sevmiş. Bundan dolayı onu cana yakın bularak seçiminden dolayı öven karısı Zübeyde ile tanıştırdıktan sonra kızla ikinci bir eş olarak yasal tarzda yaşamlarını birleştirmiş. Ve hemen o gece onunla yatmış. Ve öykünün sonunda görüleceği gibi o anda kızı hamile bırakmış. Hafzalama gelince onun durumu şöyleymiş. Vaatler ve pehpehlemeler yoluyla kandırılıp eve getirilince yatağa atlamış ve ne yemiş ne de içmiş. Ve hemen hemen aklını yitirir gibi olmuş. Evin tüm kadınları üzgün, şaşkınlığın sınırına gelmiş olan Hafzalam'ın annesinin yöresinde toplanmış otururlarken, tüm Bağdat'ta Güve Ahmet. Güve Ahmet adlı kişi aynı anlamda Mardrus'ta Ahmet La Teigne. Meders'ta Ahmet de Mot olarak geçerken, Lipman'da Ahmet Kamakim, Yurdatap'ta Kumakum Ahmet olarak geçmektedir. Olarak tanınan ve o sırada hüküm giydiğinden hapishanede bulunan ünlü bir hırsızın anası olan yaşlı bir kadın içeri girmiş. Bu Güve Ahmet, hırsızlık sanatında o denli ustaymış ki, onun için kapıcının gözü önünde bir kapıyı söküp kaldırmak ve göz açıp kapayıncaya kadar sanki onu yutmuşçasına ortadan yok etmek, çiş yapar gibi görünerek sahibinin gözleri önünde bir duvarı delmek, fark etmeden bir kimsenin gözlerinden kirpiklerini sökmek ve duyum satmadan bir kadının gözündeki sürmeyi silmek onun için çocuk oyunu gibiymiş. Güve Ahmet'in anası Hafzalam'ın annesinin yanına girmiş ve selamlaştıktan sonra ona, "Ey hanımım, derdinin nedeni nedir? Ve benim genç efendim oğlunuz, Allah korusun, ne gibi bir kederle acı çekiyor?" diye sormuş. Bunun üzerine Hafzalam'ın annesi, kendisine uzun zamandan beri hizmetçi bulmada aracılık eden yaşlı kadına, onları bu duruma getiren tersliği anlatmış. Güve Ahmet'in anası da, "Ey hanımım, sana yaşamım üzerine yemin ederim ki, sizi bu sıkıntıdan kurtaracak oğlum Ahmet'ten başkası yoktur. Onun hapisten çıkmasını sağlarsan, o da güzel Yasemin'i oğlumuz olan genç efendimizin ellerine yollamanın bir yolunu bulur. Çünkü biliyorsun ki benim zavallı oğlum, ayakları bukağılı, boynunda üzerinde müebbet yazılı bir demir laleyle hapis yatmaktadır. Bütün bunların nedeni de sahte para basması," diye haykırmış. Hafzalam'ın annesi de oğlunu kollayacağını ona vaat etmiş. Gerçekten de akşam olup da kocası vali eve dönünce yemekten sonra onu görmeye gitmiş. Takıp takıştırmış, kokular sürünmüş ve en sevimli tavrını takınmış. Aslında yaratılış itibariyle iyi olan Emir Halit, karısını görünce içinde kabaran arzuya kapılmaktan kendini alamamış ve ona sahip olmak istemiş. Ama kadın, "Senden istediğimi benden esirgemeyeceğine nikahın üzerine yemin et önce," diyerek karşı durmuş. O da yemin etmiş. Kadın, hırsızın yaşlı anasının kaderi üzerinde konuşarak onu acındırmış ve oğlunun salıverilmesi vaadini almış. Bunun üzerine kocasının üzerine çıkmasına izin vermiş. Böylece ertesi sabah Emir Halit, sabah abdestini alıp namaz kıldıktan sonra Güve Ahmet'in kapalı bulunduğu hapishaneye gelmiş ve ona, "Söyle bakayım haydut, geçmişteki kötülüklerinden pişman oldun mu?" diye sormuş. O da, "Pişman oldum ve içimden gelerek bunu sana sözle açıklıyorum," diye yanıt vermiş. Bunun üzerine vali onu hapisten çıkarmış ve onun hala hayatta olduğunu görünce şaşıran halifenin huzuruna çıkarmış. Halife Güve Ahmet'e, "Nasıl oldu da ey haydut, sen daha ölmedin?" diye sormuş. O da, "Vallahi ey emirül müminin, kötü kişinin yaşamı hapiste uzar," diye yanıt vermiş. Bunu duyan halife kahkahalarla gülmüş ve "Demirciyi getirin, şunun bu kağılarını kırsın," diye buyurmuş. Sonra da ona, "Senin yaptıklarının farkında olduğumdan, duyduğun pişmanlığı sürdürmen için sana yardım etmek istiyorum. Ve hırsızları senden iyi hiç kimse bilmediğinden seni Bağdat'a kollukçu başı atıyorum," demiş. Ve halife hemen bir ferman çıkararak Ahmet'i kollukçu başı atadığını halka duyurmuş. Bunun üzerine Ahmet halifenin elini öpmüş ve hemen görevini uygulamaya başlamış. kurtuluşunu ve yeni görevine başlayışını kutlamak için İlkin eskiden yaptıklarının tanığı Yahudi Abraham'ın işlettiği meyhaneye giderek en sevdiği ve tadı olağanüstü olan İonya şarabından 2-3 testi boşaltmış. Anası oraya geldiğinde onu yarı sarhoş, eski güve Ahmet olan şimdiki kollukçu başının ürkülen görevine gösterdiği saygıdan dolayı karşı çıkamayan Yahudinin sakalını çekiştirip dururken bulmuş. Buna karşın onu meyhaneden çıkarmayı başarmış ve bir kenara çekerek Habzalam'ın annesi Emir Halit'in karısına minnettar olmasını ve kurtuluşuna yol açan tüm konuşulanları ona aktararak saray komutanı Ebu Şamat'ın esiresini en kısa sürede kaçırmak için bir yol bulması gerektiğini söylemiş. Bu sözleri duyan Güve Ahmet anasına "Bu akşam meseleyi hallederim, bundan kolay şey yok," demiş ve bir düzen hazırlamak için onu terk etmiş. Anlatısının burasında Şehrazat, sabah olduğunu görerek yavaşça susmuş. 22. ayrımın sonu, sayfa 228.